Ayrım 36, sayfa 480. Liv onu aradığında saat 4.30'du. Neredeyse 24 saat geçti diye mantıklı bir bahane uydurdu. Ve biri hayatının yarısını sizin için feda etmişse standart flört kurallarına uymanız gerekmezdi. Numarayı çevirdiğinde kalp atışları hızlanmıştı. Paul'ün sesini duymayı bekliyordu. O akşamın ilerleyen saatlerinde koltukta sarmaş dolaş uzandıklarını, belki Jack'le yerde kağıt bile oynayabileceklerini hayal etti. Ama telefon 3 defa çaldıktan sonra telesekretere bağlandı. Liv tedirgin olup hemen telefonu kapattı ve çocuk da davrandığı için kendine kızdı. Koşmaya çıkıp frene çay yaptı. Bu iki şekerli son çayıydı. Ve saat 6.30'da tekrar Paul'ün numarasını çevirdi. Telefon yine doğrudan telesekretere bağlandı. Ev numarasını bilmiyordu. Oraya mı gitmeliydi? Belki de Greg'teydi. Ama Greg'in numarasını da bilmediğini fark etti. Cuma günü yaşananlar kafasını öyle karıştırmıştı ki evin adresini bile tam olarak anımsayamıyordu. Bu çok saçma dedi kendi kendine. Eninde sonunda arayacak. Ama Paul aramadı. Saat 8.30'da gecenin geri kalanını evde geçiremeyeceğini anlayınca kalkıp paltosunu giyindi ve anahtarlarını aldı. Greg'in barı yakınlardaydı. Hatta spor ayakkabılarınızla koşarsanız daha da yakın olurdu. Kapıyı açtı ve içerinin gürültüsü bir anda üzerine hücum etti. Soldaki küçük sahnede kadın kılığında bir adam boğuk sesiyle disko müziğine eşlik ediyor, kalabalık da kendinden geçmişçesine onu alkışlıyordu. Diğer köşede masalar iç içeydi ve insanlar masaların arasında sarmaş dolaştı. Omzuna astığı havlusuyla barda enerjik bir şekilde hareket eden Greg'i ancak birkaç dakika sonra görebildi. Ona doğru ilerlemeye çalışırken birinin kolunun altından ona seslendi. Greg'e sesini duyurabilmesi için birkaç defa bağırması gerekmişti. O anda döndü ve tebessümü silindi. Yüzünde Liv'i gördüğüne sevinmediğini belirten bir ifade belirmişti. ''Tam vaktinde geldin.'' Liv gözlerini kırpıştırdı. ''Anlamadım. Saat 9'a geliyor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?'' ''Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bütün gün onunla ben ilgilendim. Andy ile bu gece dışarı çıkmayı planlıyorduk. Ama bütün planları iptal ettik ve evde oturup çocuk bakmak zorundayız. Andy'nin de bundan memnun olduğunu söyleyemem.'' Liv gürültülü barda onu duymaya çalışıyordu. Greg elini kaldırıp birinin siparişini almak için eğildi. ''Yani tabii ki onu seviyoruz.'' dedi tekrar döndüğünde. ''Onu ölesiye seviyorum ama bize bakıcıymışız gibi davranması...'' ''Ben Paul'u arıyorum.'' dedi Liv. ''Seninle birlikte değil miydi?'' ''Hayır, telefonlarına da bakmıyor.'' ''Evet biliyorum, ben de sandım ki... Ah bu çok saçma, bara gel.'' Liv'in içeri girmesi için bölmeyi açtı ve bekletildikleri için söylenenlere döndü. ''İki dakika çocuklar, iki dakika.'' Mutfağa giden küçük koridorda duvarlardan yankılanan sesler Liv'in ayaklarını titreştiriyordu. ''İyi ama nereye gitti?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' Greg'in öfkesi yok olmuştu. ''Bu sabah uyandığımızda gitmesi gerektiğini yazdığı bir not bulduk, o kadar. Dün gece sen gittikten sonra biraz tuhaftı.'' ''Tuhaf derken?'' Greg söylemesi gerekenden fazlasını söylediği için kendine kızıyordu. ''Ne?'' ''Kendinde değildi. Bu işi çok ciddiye alıyor.'' Greg dudağını ısırdı. ''Ne?'' Greg çok tuhaf görünüyordu. ''Şey, bu resmin ikinizin bir ilişki yaşamanıza engel olacağını düşünüyor.'' Liv ona baktı. ''Yani o, eminim öyle demek istemedi.'' Ama Liv çoktan bardan çıkmaya hazırlanıyordu. Yapacak hiçbir şey bulamadığı pazar günü geçmek bilmiyordu. Liv sessiz evinde oturuyordu. Telefonu çalmıyordu. Zihni karmakarışıktı ve uğulduyordu. Dünyanın sonunun gelmesini bekliyordu. Paul'u bir kez daha aradı ve telesekreter çıkınca hemen kapattı. Belli ki Paul bu işten vazgeçmişti. Tabii ki vazgeçmedi. Benim tarafıma geçerek berbat ettiği hayatını düşünmeye ihtiyacı var. Ona güvenmelisin. Liv o anda Mo'nun yanında olmasını isterdi. Gece yaklaşırken gökyüzü ağırlaşıyor, şehri yoğun bir sis bulutunun içinde bırakıyordu. Liv televizyon izleyememiş, ara ara uyuklamış, dörtte uyanmış, karmaşık düşüncelere dalmıştı. Saat 5.30'da da pes etmiş, banyo yapıp bir süre uzanmış, zifiri karanlıkta gökyüzünü izlemişti. Saçlarını özenle kurutup, gri bluzuyla David'in bir defasında çok sevdiğini söylediği çizgili eteğini giymişti. O etekle sekretere benzediğini söylemişti. Ama bunu iyi bir şey söylemiş gibi söylemişti. Sonra alyansıyla sahte incilerini taktı. Özenle makyajını yaptı, gözlerinin altındaki morlukları, yorgun ve renksiz tenini kapatacak malzemelere minnet duydu. Gelecek, dedi kendi kendine. Bir şeylere inanmam gerek. Etrafındaki dünya yavaş yavaş uyanıyordu. cam ev bir sis bulutuyla örtünmüştü ve şehrin geri kalanından izole olduğuna dair bir his uyandırıyordu. Yalnızca fren lambalarının kırmızı ışığıyla kendini belli eden aşağıdaki trafik, tıkalı bir damardan akan kan gibi ağır ağır ilerliyordu. Biraz kahve içip yarım tost yedi. Radyo, Hammersmith'te trafiğin yoğun olduğundan ve Ukrayna'da zehirlenen bir politikacıdan bahsediyordu. Liv kahvaltısını bitirdiğinde temiz görünsün diye mutfağı toparladı. Sonra dolaptan eski bir battaniye alıp ardında bıraktığın kadını özenle sardı. Bir hediye sarıyormuş gibi onu örterken Sophie'nin yüzünü görmemek için resmi ters çevirmişti. Frank kutudan evinde değildi. Ters çevirdiği bir sepetin üzerinde oturmuş, nehri izliyor, bir yandan da süpermarketten aldığı poşetleri yüzlerce defa saran ipi çözmeye çalışıyordu. Ona iki fincanla yaklaşan Liv'e sonra da gökyüzüne baktı. Yağmur damlaları boğuk bir sesle aralarına düşüyordu. Koşmuyor musun? Hayır. Garip. Evet, biraz öyle. Liv ona kahvesini uzattı. Fran bir yudum alıp zevkle içti ve Liv'e baktı. O zaman orada öyle limon gibi durma da otur. Liv etrafına bakınırken sonra Fran'in küçük bir süt kasasını işaret ettiğini anladı. Onu çekip oturdu. Çakıl taşlarının üzerindeki bir güvercin ona yaklaştı. Fran eski püskü çantasına uzanıp güvercine kırıntı attı. James'in nazikçe kıyıya vurduğunu, trafiğin uzaktan gelen sesini dinlemek huzur vericiydi. Liv, sosyetik dolun kahvaltı arkadaşlarını görseler gazetelerin ne yazacağını düşündü. Sislerin arasından bir mavna göründü ve ışıkları gri renkli havada kaybolarak önlerinden geçip gitti. Demek arkadaşın gitti. Nereden biliyorsun? Burada uzun süre oturunca her şeyi öğreniyorsun. Dinle bak, gördün mü? Kafasının yan tarafına vurdu. Artık kimse dinlemiyor. Herkes ne duymak istediğini biliyor ama kimse gerçekten dinlemiyor. Aklına bir şey gelmiş gibi bir an durdu. Seni gazetede gördüm. Liv kahvesini üfledi. Sanırım bütün Londra beni gazetelerde gördü. Gazeteyi saklıyorum, kutunun içinde. Kadın kapıyı gösterdi. Bu o mu? Diye soran Fran, Liv'in kolunun altında tuttuğu şeyi işaret etti. Evet, Liv bir yudum içti. Evet, bu o. Liv, Fran'in de bu konuyla ilgili yorum yapmasını, resmi elinde tutmayı hiç denememesi gerektiğiyle ilgili cümleleri sıralamasını bekledi ama öyle bir şey olmadı. Onun yerine kadın burnunu çekip nehre baktı. İşte bu yüzden çok eşyam olsun istemem. Barakada yaşarken insanlar hep içinden bir şeyler çalıyordu. İster yatağının altına, ister dolaba sakla, dışarı çıkmanı bekler, sonra da hemen girip alırlar. Sırf eşyalarını çaldırmamak için dışarı çıkmak istemezsin, düşünsene. Neyi? Kaybettiğin şeyi. Birkaç parça şeye tutunarak yaşamayı. Liv Fran'in keskin, yıpranmış ve o günleri artık hiç özlemediğini görerek memnun bir ifadeye bürünmüş yüzüne baktı. Bir tür çılgınlık bu, dedi Fran. Liv gri nehre baktı ve gözleri aniden yaşardı. Henry onu arka girişte bekliyordu. Son günde televizyon kameraları gibi göstericiler de mahkeme binasının önünde toplanmıştı. Henry onu orada bekleyeceğini söylemişti. Liv taksiden indi ve Henry, Liv'in elindekini görünce gülümsemekten vazgeçip yüzünü ekşitti. Bu düşündüğüm, bunu yapmana gerek yoktu. Kaybedersek onu güvenlik şirketiyle yollardık. Aman tanrım Liv, milyonlar değerindeki bir şeyi ekmek gibi oradan oraya taşıyamazsın. Liv resmi sıkıca kavramıştı. Paul burada mı? Paul mu? Bir doktorun küçük bir çocuğu hastaneye taşıması gibi Henry de onu mahkeme binasına soktu. McCafferty. McCafferty mi? Hiçbir fikrim yok. Henry tekrar resme baktı. Lanet olsun Liv, bana haber verebilirdin. Liv onun peşinden güvenliği geçip koridora girdi. Henry güvenlik görevlisini çağırıp resmi işaret etti. Görevli irkilip başını salladı ve telsize bir şeyler söyledi. Ekstra güvenlik sağlanacaktı. Ancak duruşma salonuna girdiklerinde Henry biraz olsun rahatlamıştı. Oturup nefesini dışarı verdi ve iki avucuyla yüzünü ovuşturdu. Sonra Liv'e döndü. Acı dolu bir tebessümle, ''Henüz hiçbir şey bitmiş değil, biliyorsun.'' dedi. ''Güven oylamasına gideceğini sanmıyorum.'' Liv hiçbir şey söylemedi. Dolmaya başlayan duruşma salonunu izliyordu. Yargılanıyormuş gibi kuşkucu ve duygusuz yüzler ona çevrilmişti. Kimseyle göz göze gelmemeye çalıştı. Turuncu kıyafetiyle uyumlu, plastik küpeli Marion baktı ve yaşlı kadın hafifçe elini sallayıp cesaret verircesine baş parmağını kaldırdı. Boş bakışların arasında dostça bir yüzdü onunki. Flaherty ile konuşan Jane Dickinson'ın da sıranın diğer köşesine oturduğunu gördü. Salon ayak sesleri, konuşmalar çekilen sandalyelerle yere bırakılan çantaların sesiyle dolmuştu. Muhabirler kendi aralarında konuşuyor, plastik bardaklardan kahve içiyor, notlarını paylaşıyorlardı. Biri başka birine bir kalem veriyordu. Liu bir anda ortaya çıkan panik duygusunu bastırmaya çalıştı. Saat 9:40'tı. Gözü tekrar tekrar kapıya bakıyor, Paul'un gelmesini bekliyordu. İnan diye düşündü. Gelecek. Saat 9:50'de, 9:52'de ve 9:58'de aynı şeyi tekrarladı. Saat 10'dan biraz önce yargıç salona girdi. Herkes ayağa kalktı. Liu paniğe kapıldı. Gelmiyor, tüm bu olanlardan sonra gelmiyor. Aman tanrım, o olmadan bunu başaramam ki. Derin derin nefes almaya çalışıp gözlerini kapattı ve sakinleşmeye çalıştı. Henry belgeleri karıştırıyordu. İyi misin? Liv ağzının içi tozla dolmuş gibi hissediyordu. Henry diye fısıldadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Salona bir şeyler söyleyebilir miyim? Önemli. Şimdi mi? Yargıç kararını açıklamak üzere. Ama önemli. Ne söylemek istiyorsun? Lütfen sor ona. Henry kuşkuyla ona baktı ama Liv'in yüz ifadesi onu ikna etti. Eğilip Angela Silver'a bir şeyler fısıldadı. Angela arkasındaki Liv'e bakıp kaşlarını çattı ve kısa bir laf alışverişinin ardından ayağa kalkıp kürsüye çıkmak için izin istedi. Christopher Jenks de onlara katılmaya davet edildi. Avukatlarla yargıç kısık sesle konuşurken Liv avuçlarının terlediğini hissetti. Teni karıncalanıyordu. Kalabalık salona baktı. Düşmanca bir hava estiği belliydi. Resmi sımsıkı kavradı. Sophie olduğunu hayal et, dedi kendi kendine. O bunu yapardı. Sonunda yargıç konuştu. Bayan Olivia Huston söz almak istiyor. Gözlüklerinin üzerinden ona baktı. Buyurun Bayan Huston. Resmi hala sımsıkı tutan Liv kalkıp kürsüye yürüdü. Ahşap zemin üzerindeki her adımını duyuyor, bütün gözlerin üzerinde olduğunu hissediyordu. Büyük ihtimalle resme bir şey olmasından hala korkan Henry bir metre ötesindeydi. Liv derin bir nefes aldı. Ardında bıraktığın kadınla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir an duraksadığında etrafındakilerin şaşkın ifadesini gördü ve sessizliğin içinde dalgalanan ince sesiyle devam etti. Bu sanki başkasının sesiydi. Sophie Lefer cesur ve onurlu bir kadındı. Sanırım ve umuyorum ki bu kadarı açıkça anlaşılmıştır. Not defterine bir şeyler yazan Jane Dickinson'ın yüzünün avukatların sıkıntılı mırıldanmalarının farkındaydı. Liv parmaklarını çerçeveye kenetledi ve devam etmeye çalıştı. Merhum kocam David Huston da iyi biriydi. Gerçekten iyi biriydi. İnanıyorum ki Sophie'nin portresinin bu çok sevdiği resmin geçmişini bilse onu çoktan geri verirdi. Benim bu duruma itirazım hayatını verdiği ve çok istediği binadan isminin çıkartılmasına sebep oldu ve bundan ötürü büyük pişmanlık duyuyorum. Çünkü o Goldstein binası David'in anısına yapılacaktı. Liv muhabirlerin kıpırdandığını, birden onunla ilgilendiklerini fark etti. Birçoğu not almaya başlamıştı. Bu dava ve bu resim David'in anısı kadar Sophie'ninkini de yok etti. Bu yönden ikisine de haksızlık edildi. Sesi çatallanmaya başlamıştı. Etrafına bakındı. Bu yüzden verdiğim mücadelenin kararının yalnızca bana ait olduğunu belirtmek istiyorum. Yanlış yaptıysam özür dilerim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Yana doğru iki defa tökezledi. Muhabirlerin aceleyle not aldığını, birinin Goldstein'in nasıl yazıldığına baktığını gördü. Sıradaki iki avukat ısrarlı bir konuşmaya dalmıştı. Henry hafifçe ona doğru eğilerek ''İyi hamle'' dedi. ''Senden iyi avukat olurmuş.'' ''Başardım'' dedi Liv kendi kendine. ''Goldstein'lar ne yaparsa yapsın, şimdi David'in o binayla arasındaki bir bağ kurulmuş oldu.'' Yargıç salondakileri susturdu ve yorgun bir sesle ''Bayan Huston, konuşmanız bitti mi?'' diye sordu. Liv başını salladı. Boğazı kurumuştu. Janey avukatına bir şeyler fısıldıyordu. Söz konusu olan resim bu, öyle mi? Evet, Liv onu kalkan gibi sımsıkı tutmuştu. Yargıç sekretere döndü. Biri resmi güvenli bir yere koyabilir mi? Burada kalmasının doğru olacağını sanmıyorum. İzin verir misiniz Bayan Huston? Liv resmi sekretere uzattı. İç sesi aldığı talimatı duymazdan gelmiş, onu bir an bırakmak istemedi. Sonunda onu bıraktığında sekreter radyoaktif bir şey almış gibi bir an öylece kala kaldı. Liv, ''Affedersin Sophie'' dedi ve aniden karşısında gördüğü resimdeki yüz ona baktı. Liv elindeki boş battaniye ile birlikte düzensiz adımlar atarak yerine geçti. Etrafında yükselen mırıltıları güçlükle duyuyordu. Yargıç iki avukatla konuşuyordu. akşam gazetesinin muhabirleri olduklarını tahmin ettiği birkaç kişi kapıya yönelirken arkadakiler de yorumlar yapıyordu. Henry, Liv'in koluna dokunup ne kadar iyi bir şey yaptığını söylüyordu. Liv oturup kucağına, parmağında çevirip durduğu yüzüğüne baktı ve böylesi bir boşlukta nasıl hissedebildiğini düşünmeye başladı. Sonra onu duydu. "Affedersiniz." Gürültüde sesini duyurmak için iki defa tekrarlamak zorunda kalmıştı. Liv kafasını kaldırıp etrafındakilerin bakışlarını takip etti ve işte oradaydı. Paul McCafferty kapıda belirmişti. Mavi bir gömlek giymiş, sakalları hafiften uzamıştı ve ifadesi okunmuyordu. Kapıyı açtı ve bir tekerlekli sandalyeyi salona soktu. Etrafına bakındı, gözleri onu aradı ve göz göze geldiklerinde ikisinden başka herkes kaybolmuştu. "İyi misin?" diye sordu Paul dudaklarını oynatarak. Liv başını sallayıp tuttuğunu bile fark etmediği nefesini dışarı verdi. Paul, gürültüyü bastırmak için yüksek sesle tekrar seslendi. "Affedersiniz Sayın Yargıç." Yargıç, silah sesini andırırcasına tokmağını masaya vurdu. Salon sessizliğe gömüldü. Janie Dickinson doğrulup neler olup bittiğini izlemeye koyuldu. Paul, tekerlekli sandalyesindeki yaşlı bir kadını salonun ortasına itiyordu. O kadar yaşlıydı ki çoban değneği gibi kambur duruyordu. Elini de küçük çantasına kenetlemişti. Lacivert renkli güzel kıyafetiyle başka bir kadın da Paul'un arkasından gelip ona bir şeyler sordu. Paul, yargıcı işaret etti. "Büyükannemin bu davayla ilgili söyleyeceği önemli bir şey var," dedi kadın. Fransız aksanıyla konuşuyordu ve iki sıranın arasından geçerken etrafındakilere tuhaf bir ifadeyle bakıyordu. Yargıç ellerini iki yana açtı. "Neden olmasın?" diye mırıldandı yüksek sesle. "Anlaşılan herkesin bir diyeceği var. Herkes fikrini söylüyorsa neden siz de söylemeyesiniz?" Kadın bekledi ve yargıç çileden çıkmış bir tavırla "Ah Tanrı aşkına madam, lütfen kürsüye yaklaşın." Kendi aralarında konuştuktan sonra yargıç iki avukatı çağırdı ve konuşma uzadı. Liv'in yanında oturan Henry, "Nedir bu?" deyip duruyordu. "Neler oluyor böyle?" Salona sessizlik hakim olmuştu. "Şimdi bu kadının söyleyeceklerini dinlemeliyiz," dedi yargıç. Kalemini alıp not defterini karıştırmaya başladı. "Ve nihai karar gibi sıradan bir şeyle ilgilenen biri var mı diye de merak ediyorum." Yaşlı kadının sandalyesini çevirip kürsünün yakınına getirdiler. Fransızca konuşmaya başladı ve torunu da söylediklerini tercüme ediyordu. "Resmin kaderi tayin edilmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. Bu dava yanlış bir önermeye dayanıyor." Kadın duraksadı ve yaşlı kadının söylediklerini dinlemek için eğilip sonra tekrar doğruldu. "Ardında bıraktığın kadın hiç çalınmadı." Yargıç hafifçe öne eğildi. "Bunu nereden biliyorsunuz madam?" Liv başını kaldırıp Paul'e baktı. Paul zafer kazanmışçasına sabit ve doğrudan bakıyordu. Yaşlı kadın torununu kovalarcasına elini kaldırdı, boğazını temizledi ve açık ve net bir şekilde konuşmaya başladı. Bu kez İngilizce konuşuyordu. "Çünkü o resmi komutan Henken'e ben verdim. Benim adım Edith Bethune." Gün ağardıktan bir süre sonra beni indirdiler. Ne zamandır yolda olduğumuzu bilmiyorum. Ateşim çok yükseldiği için gerçekle hayal birbirine karışmıştı ve hayalet gibiydim. Var mıydım, yok muydum onu bile bilmeden gerçekliğe dalıp çıkıyordum. Gözlerimi kapattım ve barın perdesini çeken ablamın saçlarını ışıl ışıl parlatan güneşin altında bana döndüğünü gördüm. Mimi'nin kahkahalarını gördüm. Edward, yüzü, elleri karşımdaydı. Sesini duydum ama o birden kaybolmuştu. Aracın arkasında uyandığımda gözlerim askerin çizmeleriyle aynı hizadaydı ve yol boyunca üzerinden geçtiğimiz her tümsekte başımı şiddetle yere çarpıyordum. Sonra Lillian'ı gördüm. Cesedi oradaydı. Kum torbasıymış gibi küfrederek onu Hanover yolunda bir yere fırlatmışlardı. Kan lekeleri ve daha da kötü bir görüntünün içinde saatler geçirmiştim. Kıyafetime kan bulaşmıştı. Dudaklarımda kanın tadını hissediyordum. Yerdeki kan pıhtılaşmış, yapışkan bir hal almıştı. Beni yiyip bitiren bitlerin de farkında değildim. Uyuşmuştum. Kendimi Lillian'ın cesedinden daha canlı hissetmiyordum. Karşımdaki asker üniformasının lekelenmesine, Lillian'a silahını kaptırdığı için üstünden azar işitmesine sinirlenerek, mümkün olduğunca uzağımda oturmuş, yüzünü dışarıdan biraz hava girmesini sağlayan pencereye dönmüştü. Bakışlarını görüyordum. Tiksindiğini ima eden bir bakıştı bu. Artık onun gözünde insan değildim. Bana eşyadan farklı bir gözle bakıldığı zamanları, Almanlarla dolu bir kasabada biraz olsun saygı gördüğüm günleri anımsamaya çalıştım ama bu çok zordu. Bütün hayatım bu araçtan ibaretti sanki. Bu sert metal zeminden ve koyu kırmızı lekeli yün kazaktan. Gecenin karanlığına doğru sallanıp sarsılarak ilerleyen araç aniden durdu. Bilinçle bilinçsizlik arasında gidip geliyor, yalnızca acıdan ya da ateşim yükseldiğinde uyanıyordum. Soğuk havayı, sigara dumanını içime çekiyor, adamların aracın önünde konuştuğunu duyuyor, bir daha Fransızca konuşulduğunu duyabilecek miyim diye merak ediyordum.